Ayrımon, Fi, Akila Azra Cohen, Sayfa 123. 5. 2 ay sonra Duru. Gergin at kuyruğu saçları, kıyafeti ve makyajsız suratıyla yaramaz bir kız çocuğu gibiydi Duru. Üstündeki tişört Deniz'e aitti. Tişörtün kollarını, yakasını kesmiş ve boyunu kısaltıp kendisine özel, bol ve içinde hareket etmesi kolay kısa bir bluz haline getirmişti. Deniz çok sevdiği tişörtünü çekmecede bu şekilde bulunca önce çok kızmış, Duru'nun hemen onu çıplak vücuduna geçirmesiyle öfkesi şehvete dönüşmüştü. Bu yırtık krem rengi tişört altına giydiği dar siyah dans atleti ve diz altındaki taytıyla bir bütündü. Bu kıyafet Duru'nun içinin dışıydı. Kendi kurallarını koyan sade ama tamamıyla kendine özgü bir dış. Kendi üstünlüğünün farkında etrafındaki diğer dansçıların ve yönetmen ekibinin gözlerini üstünde hissederek attığı emin adımlarla sahneye doğru ilerledi. Birazdan başlayacak prova Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün eğitime katkı adına Devlet Konservatuvarı'nın son sınıf öğrencileriyle düzenlediği bir gösteriyle ilgiliydi. Bu prova yüzünden Deniz'in oluşturduğu grupla olan okul provasını kaçırıyordu. Sıkkındı ama prestij için buradaydı. Gerçi Devlet Opera ve Balesi her anlamda politik olarak işletilen bir kurum haline gelmiş ve yaratıcılığı neredeyse tükenmişti. Kontrol edilemez herkesi, kısacası yetenekleri dışarıda tutmaya çalışan bir ekip vardı içeride. Kendi yerlerinden memnun, yerlerinin sağlamlığı için savaşmaya, hatta devletin opera ve balesini yok etmeye hazır bir ekipti bu. Eski genel müdür, yaratıcı ve çok başarılı bir adam, müzisyen, sanatçı, orkestra şefi olmasına rağmen değişen hükümetin baskısı altında ezilmiş ve iyi çalışamaz hale gelince onurlu bir şekilde istifa etmişti. Yeni genel müdür, kurumun hademesinden müdürlerine kadar tüm kadrosunu adım adım değiştirmiş ve kurumu kendine atayan hükümeti destekleyenlerle doldurmuştu. Kadrolaşma operasyonunda işini iyi yapanlara değil, fanatik emir kullarına yer verilmişti. Zoraki katıldığı bu gösterinin provasına enerjisinin %10'uyla gelen Duru, görüntüsünün gücünün farkında sahneye çıkarken sahnedeki 9 kişi arasında Göksel'i görüp irkildi. Şimdi sadece sıkkın değil, aynı zamanda kızgındı da. Göksel'in ekibin içinde olduğunu görene kadar bu zoraki görev tüm bıktırıcılığına rağmen çekilir gelmişti. Ama Göksel'le aynı ekipte olmak, onunla herhangi bir konuya bir şey paylaşmak, bu bir sahne bile olsa çok zorlayıcıydı. Göksel kimseyle sosyalleşmeyen, içine kapanık, öfkeli, anlaşılmaz bir dans öğrencisiydi. Bir baletin olmaması gereken kadar iri yarı vücudu ve kırık burnuyla Picasso'nun resimlerinden fırlamıştı. Duru'dan bir alt sınıfta olmasına rağmen iki kere aynı gösteride rol almışlardı. Duru, Göksel'i okulun sene sonu gösterisini almaması için Deniz'e çok ısrar etmişti. Ama tuhaf karakterine rağmen Göksel okulun en iyi dansçılarındandı. Ve tabii ki gösteride mutlaka yeri olacaktı. En azından Göksel'in de provaları kaçırıyor olması memnuniyet vericiydi. Aralarındaki problem 2 sene önce başlamıştı. Erkeksi enerjisiyle garip bir çekiciliğe sahip olan Göksel, Duru için kalbi buz gibi soğuk ve duygusuz biriydi. Kimseyle konuşmaz, selamlaşmazdı. Bir gün Duru, Göksel'in bu asosyal durumuna üzülüp bahçedeki duvarda tek başına oturmuş sandviçini yiyen çocuğun yanına gidip onunla arkadaşça konuşmak istemişti. Ama aralarında geçen kısa sohbet Duru'nun Göksel'i tokatlamasıyla bitmişti. O günden beri de Göksel, Duru'nun tek hoşlanmadığı insandı. Varlığını bile katlanamadığı iğrenç bir enerjisi vardı. Duru'nun böyle hissetmesinde o gün Göksel'in kendisiyle ilgili söylediklerinin çok büyük etkisi olmuştu, tabii. Duru'nun sempatik bir tavırla yanına gelip kendisiyle arkadaşlık kurmaya çalışmasından rahatsız olan Göksel, ona aralarında olabilecek tek ilişkinin Duru'nun erkekliğinin üstüne oturması olabileceğini ve buna çok da istekli olmadığını net bir şekilde söylemiş, tek avantajı diğerlerinden fiziksel olarak daha güzel olan bir kadının kendisine hiçbir zaman çekici gelmediğini anlatmış, Duru'yu enerjisini etrafındakilerin başkalarından alan bir parazite benzetmiş ve Duru'nun kendi duvarından inip defolmasını söylemişti. Duydukları karşısında önce sarsılan Duru, gözyaşlarını tutmuş ve oturduğu duvarın üstünden Göksel'e tekme tokat girişmişti. Duru şanslıydı ki bu deli zırvası çocuk ona karşılık vermemişti. Çünkü Duru'ya atacağı tek bir yumruk bile çok yıkıcı olabilirdi. Kendi varlığından başka kimseninkini önemsememek, hayatının ilk 3 yılında yaşadığı travmalar sonucu beynine kazınan Göksel, Duru'nun sahneye geldiğini fark etse de umursamadı. İnsanlarla gerilimli ilişkiler içinde olmak ona çok doğal gelen, alışık olduğu bir durumdu. 2 yıl önce kendisine acıdığı için yanına gelen bu salak kıza dürüstçe aralarındaki durumun hangi şartlarda var olabileceğini ve bu şartların da kendisinin ilgisini hiçbir şekilde çekmediğini, çünkü Duru'nun olduğu kişiyi hiçbir anlamda çekici bulmadığını anlatmaya çalışmış ve sadece anlaşılmak adına yaptığı bu davranış sonunda kızın saldırısına uğramıştı. Kıza karşı özellikle bir gıcı yoktu aslında ama o gün Duru yanına sanki kendisine bir iyilik yapıyormuş gibi gelmiş ve Göksel de kendisine acıyan herkese yaptığı gibi bu kıza da haddini bildirmişti. Duru kendisine saldırırken sadece elindeki sandviçin zarar görememesine dikkat etmiş, insanların kızı oradan götürmelerini bekleyip sandviçin geri kalanını sonunda yiyebilmişti. O gün o sandviç 20 saattir ağzına koyduğu tek yemekti. Yemek yemek gibi birincil ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken insanların, arkadaşlık etmek gibi lüks ihtiyaçlar peşinde avalanklık edenlere toleranslarının olmadığını iyi bilirdi Göksel. Yetimhanede büyümüştü. Ailesini hiçbir zaman tanımamış, hiç sevilmemiş ve kendini korumaya öğrenene kadar da hem psikolojik hem fiziksel sürekli tacize uğramış bir çocuktu. Henüz 12 yaşındayken bir kişiyi 5 yerinden bıçaklamıştı ama ölüp ölmediğini hala bilmiyordu. O andan aklında kalan tek şey adamdan akan kovalarca kan ve kendi kesilen elinin çok acıdığıydı. Elindeki izler Göksel'e hep hayatta kalmanın bedelini hatırlattılar. Ne zaman olsa ödemeye hazır olması gereken bedeli. Göksel'in dans etmesi tamamen tesadüfi gelişmişti. Bir eğitim vakfı sokakta akrobatik hareketler yaparak para toplamaya çalışan Göksel'e burs vermiş ve onu vakfın çocuk yurduna yerleştirmişti. Bu vakıf sayesinde Göksel'in ilk defa tek başına uyuduğu bir yatağı ve daha önce kimsenin kullanmadığı temiz çarşafları olmuştu. Akrobasi yeteneği ve dayanıklı vücudu dışında hiçbir yeteneği olmayan bu çocuk vakfın himayesinde okumuş, girdiği üniversite sınavlarını da kazanamayınca vakıf onu son bir umutla konservatuvar sınavlarına sokmuştu. Göksel'in sosyal yeteneklerinin çok zayıf olması her zaman bir problem olmuştu. Ama onun hikayesini dinleyen herkes yardıma hazırdı. Ve Göksel nihayet konservatuvarın dans bölümüne başladığında artık sokakta bir gün açlıktan ölme olasılığı kalmadığını biliyordu. Devlet opera ve balesinin gösterileri için sürekli seçmelere katılıyor ve hep de seçiliyordu. Bunu sevdiğinden değil, kendisine ödenilen paraya ihtiyacı olduğundan yapıyordu. Okulun ilk döneminde morarmış bir göz ya da açılmış bir kaşla okula gelmesi onu diğer öğrenciler arasında otomatikman popüler ve kızların gözdesi yapsa da ikinci dönemin başında cinsiyetsiz enerjisi herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Periyodik aralıklarla moraran yüzünün ardındaki sır perdesinin bir öğrencinin şahitliğinde aydınlanmasıyla iyice imajı zedelenmişti Göksel'in. Gelir sağlamak için köhne bir pavyonda koruma olarak çalışıyordu. Sürekli girmek zorunda kaldığı kavgalar günlük yaşantısını sürdürmesini engelleyecek hale gelmişti. Gelirini devlet opera ve balesindeki gösterilere katılarak telafi etmek daha az kazandırsa da daha kolaydı. Dans öğrendikçe sevdiği bir şeydi. Ona kolay geliyor ve daha da önemlisi müzikle birlikte kendi varoluşunu unutabiliyordu. Duru Göksel'le mesafesini koruyarak sahnenin öbür köşesinde provanın başlamasını bekledi. Ekibin bildiği kadarıyla kurumun sunmak istediği gösteri Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinden esinlenen bir oyundu. Adı Yaz Geceleri olarak değiştirilmişti. Bilmedikleri ise oyunun yönetimin politik görüşleri doğrultusunda sansürlenerek değiştirilmiş ve gösteri kostümlerinin mutaassıp bir şekilde tasarlanmış olmasıydı. Uzun lafın kısası kızlar şalvar giyiyor, erkekler de fes takıyorlardı. Duru gösterinin yeni koreografisini öğrenmek için hazırken birden ekibin geri kalan kısmı gösteri salonuna doluşmaya başladı. Toplamda 39 kişilik ekibin 28'i salonun oturma bölümündeydi. Duyuru yapmak için sahneye çıkan yeni sahne yönetmeni Kerim Kışıl'a kendisine abartılı bir saygıyla verilen mikrofona konuşurken Duru kulaklarına inanamadı. Devlet Opera ve Balesi'nin çalışanları, Yaz Geceleri adlı gösterinin yeni yönetmeni olarak kulağıma gelen bazı laflardan duyduğum rahatsızlığı sizlerle paylaşmak için buradayım. Bazıları devletimizin opera ve balesi hakkında uygunsuz şekilde konuşmaktaymış. Bazıları şikayetçiymiş, alay etmekteymişler. Bu bazıları sanmasınlar ki isimleri bilinmez, dedi. Kendisini dinleyen topluluğa tek tek bakarak, cebinden çıkardığı listeyi sallarken, bu kurumun çatısı altında olan ve bu çatı altında kalmak isteyen herkes şunu iyi bilsin. Artık burası sahipsiz bir yer değil. Bu listedeki isimler her ne kadar kendilerini çok akıllı zannetseler de gözümüz üstlerinde. Ya kendilerine gelip hak yolunda işlerine devam edecekler ya da çekip gidecekler. Şimdi size bu isimleri açıklamayacağım. Bu kişilere bir şans daha vermeye karar verdik. Ve gözümüz üstlerinde. Dikkatle onların kendilerini düzeltmelerini bekliyor olacağız, diye devam etti. Duru etrafına bakınıp ekibin diğer üyelerinin suratındaki duyguyu tahlil etti. Kimisi bıkkınlıkla konuşmanın bitmesini bekliyor, kimisi korkuyla dinliyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ne zamandır böylesine bir rejimle yönetilir olmuştu bir sanat kurumu? Kerim Kışla denen adam ülkenin bir zamanlar ünlü komedyenlerinden birinin oğluydu. Hani bazı insanların nasıl ve neden ünlü olduğunu düşünürsünüz ve onları geri kalandan ayıran hiçbir özellikleri olmadığını, hatta iticilikleri olduğunu görürsünüz ya. Ama yine de bir şekilde ünlü olmuşlar ve para kazanıyorlardır. İşte bu adam da tam böyle bir adamdı. Bilmeyen için başarısı tamamen bir muamma, bir gazdı. Adam tüm tehditkar enerjisiyle dansçılara ayaklarını denk almalarını söyleyip çekip gitti. Ardından okunmaya başlayan başka bir liste ile roller dağıtıldı. Kostüm provası için beşer beşer ayrılan gruplara saatler verildi. Bu çalışma sistemini anlamaya çalışan Duru, bunun sistemsizlikten kaynaklanan bir sistem olduğunu düşündü. Her şey beceriksizce ama sanki çok büyük bir dikkatle yapılıyormuş gibiydi. Etrafında kurum adına çalışanlara baktı. Kendilerini aşırı ciddiye alan beceriksiz insanlar. İsviçre'den döneli sadece bir hafta olmuştu ve şimdiden ülke Duru'ya dar gelmeye başlamıştı. Değişik ülkelerden karma dansçılarla oluşturulmuş dans grubu son 10 yılın en iyi performansını gerçekleştirmişti tüm Avrupa'da. Her biri kendi ülkelerine dönen dansçıların çoğu Duru gibi yaşadıkları yoğun 2 ayın özlemini çekmekteydi belki. Ama hiçbiri onun şu anki psikolojisinde olamazdı diye düşündü. Şimdi sahnede dikilirken yurt dışında yaşamaktan başka seçenekleri kalmamış gibi hissediyordu. Kostüm odasına girdiğinde hissettiği şok korkuya dönüştü. Çünkü dansçılar için hazırlanan kostümler profesyonel bir dans gösterisinin kostümlerinden çok okul müsameresi için hazırlanmış uydurma kostümleri andırıyorlardı. Dansçılar kostümleri denedikçe bazıları şokta ama işin ciddiyetinin farkında kızmaya, bazıları işin dalgasında eğlenmeye başladılar. Duru gördüğü şeyin ne anlama geldiğini anlamadan o kostümleri giymemeye karar verdi. Elini alıp inceledi, nefret etti. Suratındaki tiksinme öylesine belirgindi ki bir arkadaşı sessizce onu uyardı. Baskı şimdiden işe yaramaya başlamıştı. Morali çok bozulmuştu. Soyunma odasına girip köşede duran çantasına eşyalarını tıkıp bir an önce binadan uzaklaşmak istedi. Koşmadan hızlı adımlarla binadan çıkarken Deniz'i aramak istedi ama arayamazdı. Deniz eski müdürün istifasından beri Duru'yu defalarca uyarmış, çökmekte olan bir kurumun parçası olmaya kalkışmanın çok yıkıcı bir şey olduğunu anlatmıştı. Şimdi Deniz'i araması gece boyunca onun unuttuklarından birini dinlemesine yol açabilirdi. Ayrıca kostümlerin kötü olması gösterinin de kötü olacağı anlamına gelmiyordu diye düşündü. Ama kimi kandırıyordu? Devlet opera ve balesinin artık hiç şansı yoktu. İçeride sıkı yönetim ilan edilmişti bile. Dayanamadı. Deniz'i aradı. Telefon 4 çalıştan sonra açıldı. Genelde telefon konuşmalarını çok kısa tutan Deniz açar açmaz "Önemli mi Duru? Bir şeyin tam ortasındayım." diyerek konuya girdi. Okula gitmek üzere dolmuşa binmek için hızlı hızlı yürüyen Duru, Deniz'in sesini duyunca tüm gardı bir anda indi. Adımlarını yavaşlatmadan dolmuş durağının arkasındaki parka dalarak içini döktü. "Önemli. Çok moralim bozuk. Kültür merkezinden çıktım şimdi. Önce bir adam sahneye çıkıp resmen bizi tehdit etti," dedi. Deniz, "Kim?" diye sorduğunda Duru, "Bilmiyorum. Hani bir komedyen vardı ya, salak bir oğlu vardı dizilerde oynayan. İzleyip dalga geçtiğimiz adam." Deniz anlamıştı Duru'nun kimden bahsettiğini. "Onun ne işi vardı sahnede?" diye sordu. Duru, "Onu atamışlar galiba yönetmen olarak," diye mızıldandı. Deniz, "Ne dedi?" diye sordu. Duru, "Bir liste çıkardı cebinden. Kurum hakkında konuşanların isimleri burada. Son şans veriyorum falan dedi. Ama beni sıkan bu değil. Konuşma sonrası bize birer dosya verdiler. Eve getirdiğimde görürsün. İçinde dans hareketleri yazılı olarak var." "Yazılı olarak Deniz. Bir hareketi okudum 4 defa. Anlamadım. Sonra öğrendim ki Grand Allegro'ymuş. Ana dilde yazacaklar diye dans hareketinin adını bile yazmamışlar," dedi isyanla. Deniz sakin. "Merak etme, ilk provada saçmalıklarını anlarlar," demişti ki Duru olayın ciddiyetini anlatmak için lafa daldı. "Bu da değil, kostümleri görmen lazım Deniz. Yakardın hepsini. Sanki ilkokul müsameresine çıkacağız. İğrenç, daha kötüsü şalvar, fes falan ya," dedi. Deniz, "Bir yaz gecesi rüyası mı?" diye emin olmak için sorduğunda Duru, "Yaz geceleri diye değiştirmişler," diye cevap verdi. Duru'nun hızlı yürümekten dolayı nefes nefese kalan sesi iyice titremeye başladı. Etrafında insanlar olması öfkeyle ağlamak istiyordu. Sesindeki titremeyi hemen alan Deniz beklemeden ''Duru, sen şimdi niye kendini dert ediniyorsun bunu? Çıkarsın gösterini, olur biter. Zaten çok az kaldı gitmemize.'' diye sakinleştirmek istedi onu. Ama Duru ''Anlamıyorsun değil mi Deniz? Çok değer verdiğim bir şeyi yağmalıyorlar.'' diye haykırdı. Deniz kendi sessizliğinin Duru'ya yalnız bırakmasını istemedi. Söyleyebileceği çok fazla şey olmasa da, söylediklerine kendisi de inanmasa da, ''Duru, bir şeyin daha güzel olabilmesi için önce yıkılması gerekebilir. Bırak başarısız olsunlar, çekip giderler.'' diye konuşurken Duru, ''Yağmacılar mı çekip giderler? Taş üstüne taş bırakmayana kadar gitmezler. Önce Refik Bey'i mahvettiler, şimdi de sahneyi.'' diye çıkıştı. Deniz'in yapacak bir sürü işi vardı. Ve daha önce ciddi şekilde uyardığı bir konuyu Duru'nun ancak görebiliyor olması sinir bozucuydu. Kendi haklılığını söylemekten çekinmeden Refik Bey istifa ettiğinde size organize olup hep birlikte istifa edin, duruma müdahale edin demiştim ama yapmadınız. Şimdi diye sinirle konuşurken Duru teslimiyetle patladı. Neyi durduracağız Deniz? Ben orada bile çalışmıyorum. Herkes sözleşmeli. Refik Bey kovmadı ki, kendisi gitti. İstifa etseler ne olacaktı? Ülkede dansçı mı yok? Onların canına minnet. Saçma sapan konuşuyorsun. Oradan konuşması kolay. Deniz kendi sinirine hakim olması gerektiğini biliyordu. Alttan alma sırası kendinindi bu sefer. Ve Duru sakin ol. Sinirlisin biliyorum ama kendini sıyır bu duygudan. Orada dans etmesen ne olur? Sen bana yalvarmıyor muydun Avrupa'da turnelere katılalım, İsviçre'de yaşayalım diye? Şimdi niye bir anda değerli oldu burası? Dedi. Duru sakinleşti. Eliyle akan burnunu sildi. İlerideki duvarın üstüne oturup önünden geçenlerin duymayacağı kısıtlıkta ''Sonuçta ben kendimi hep bu sahnede baş dansçı olarak hayal ettim. Avrupa'ya gidişim böyle olmalıydı. İyi bir gösteride keşfedilecek kadar değerli bir dansçıyım ben. Tek bir gösteri yeterliydi bunun için. Burası çok istendiğim, beğenildiğim bir yerdi. Bana ihtiyaçları vardı ama şimdi işgal edildi ve yeni gelenlerin bırak beni danstan bile haberleri yok. Nasıl kızmayayım?'' dedi. Deniz konunun kendiliğinden buraya gelmesine dayanamadı. İçindekini söylemezse kendine ihanet etmiş olacaktı. Kendine kız böyle hissettiğin için. Sen bir sanatçısın Duru. Henüz bunun ne olduğunu anlamasan da bir sanatçısın. Öyle doğdun. Sanat kişinin kendi ihtiyacı için yaptığı bir şey. Kendisinin ifadesi. Eğer sen diğerlerinin ihtiyacı olmayı bir halt sanıp kendi sanatını kullandırmaya başlarsan köleleşirsin. Kendini değil istenileni ifade edersin. Hiç farkında olmadan girdiğin bu kölelik seni öyle bir gecede ele geçirmez. Önce sana ün vererek sahip olduğunu sandığın her şeyi olduklarından çok daha değerliymiş gibi algılamanı sağlar. Ün kişiyi uyuşturur. Kendi gerçekliğinden uzaklaştırır. Zaten doğallıkla yapabildiği bir şeye sanki kendi üstünlüğünün mazeretiymiş gibi yaklaşmasına neden olur. Böylece kendini yabancılaştırır. Sonra hemen ardından o ünü korumak için kendine değil diğerlerine hoş gelin yapmaya çalışırsın. İşte bu kendi özgürlüğünü teslim edip kimliğinden vazgeçmendir Duru dedi. Duru bu zor zamanında Deniz'in hala kendisine ders vermesine öfkelenmişti. İnan Deniz şimdi bunları dinleyecek psikolojide değilim diyerek çıkıştı. Ama Deniz tam tersi asıl şimdi anlamalısın dinle diye tekrar susturdu onu. Kendi yeteneğine aşık biri o yeteneği beslemek için daima diğerlerine ihtiyaç duyar. Diğerlerine ihtiyaç duyan bir budala asla kendisi olamaz. Sen ne kadar güzel olduğunu ya da ne kadar güzel dans ettiğini göstermek için değil, bir hikayeyi anlatmak için sahnedesin. Eğer bunu anlamazsan izleyenler sana bakınca dansın hikayesini değil, çok güzel bir kadının ahenkli hareketlerini görürler. Ne anlattığına değil sadece güzelliğinle ilgilenirler ve sen gerçekte asla sen olarak var olamazsın. Güzelliğin söndüğünde ışığını kaybedersin. Kendi gerçeğine in Duru. Senin kimseye ihtiyacın yok. Ne beğenilmeye, ne alkışlanmaya, ne de devlet konservatuvarına. Tek gerçek bu, dedi. Duru duyduklarını anlamaya çalışıyor ama mantığına sığdıramıyordu. Deniz'in kendi dansına karşı sürdürdüğü bu savaşa başta şiddetle karşı çıkmış, Deniz'i kıskançlıkla suçlamıştı. Ama yıllar içinde kendisi ettiği danstan önce gelince ve kendisini izleyenlerin koreografinin hikayesinden bir şey anlamadıklarını, çünkü hipnotize olmuş bir şekilde kendisine kilitlendiklerini gördüğünde Deniz'e hak vermeye başlamıştı. Ama şimdi içi bu kadar sıkılırken konunun yine buraya gelmesi, tüm bunları Deniz'den dinlemek ağır geliyor ve aldığı darbenin üstüne bir de Deniz'den darbe aldığını hissediyordu. İsyan ederek Deniz'in sözünü kesti. Tek gerçek mi? Bu yüzden mi hala benim gösterilerden kazandıklarımla geçinmek zorundayız? Alalım eşyalarımızı gidelim bir ormana. Ağaçların arasında ben dans ederim. Sen de müziğini yaparsın. Beni alkışlayacaklar olmasa ne değeri var? Ben dünyanın en muhteşem dansçısı olsam ama kimse bilmese ne değeri var? Belki bu dediklerini sen uygulayabilirsin. Çünkü ben varım. Ama ben. Ben nasıl uygulayacağım? Kim geçindirecek beni? Bana moral vermek için konuşurken içim nasıl dağladığını görmüyor musun? Diye haykırdı. Yoldan geçenlerin kendisine baktığını görünce susmak zorunda kaldı. Deniz uzun süre yol almaya çalıştığı bir nehrin içinde akıntıya kapılıp ilk başladığı noktaya gelmiş biri gibi hissetti. Telefonda Duru'nun parçalanan ruhunu dinliyordu. Üzgündü. Sessizlik olduğunda duyuyorum diyebildi sadece. Duru Deniz'in sesini duyduğuna kendine geldi. Ne söylediğini, ne kadar doğru söylemeye devam ettiğini hızlıca ölçmeye çalıştı. Ama içindeki tek his ona böyle bir ölçüm için geç olduğunu söylüyordu. 3 saniye süren suskunluğu devam ettirse de söyledikleri sanki son sözleriymiş gibi olur ve yıkıcı ettikleri öldürücü dozuna ulaşabilirdi. Sesine heyecan yükleyip aynı doğallıkta konuşmaya çalışırken ben bana mutluluk veren şeyi yapıyorum Deniz. Aynı seninle konuştuğumuz gibi. Bana insanların önünde dans etmek mutluluk veriyor diye beni bir anda basit bir teşhirciye dönüştürüp yeteneğimi de sıradanlaştıramazsın ki dedi. Deniz üzgündü. Tartışmayı çoktan kaybettiğini hissediyordu. Haksız olduğundan değil. Duru henüz onu anlamaya hazır olmadığı için. Son bir enerjiyle özetledi. Benim demek istediğim yeteneğin varlığına hizmet etmeli. Varlığın yeteneğine değil. Varlığın yeteneğine hizmet eder hale gelirse kendi ışığında kaybolur. Özünle birleşemezsin. Hayatı yaşayamazsın. Yeteneği tarafından zehirlenmiş bir kukla gibi dans eder durursun. Aldığın alkışlar sana güç vermemeli. Gücün içinden gelmeli. Kendini bilmekten gelmeli. Bir gün o alkışları alamazsan o zaman var olmazsın. Üstelik aslında sana hiçbir katkıları olmadığı halde alkışlar nefesin olur. Kendin için dans et diyorum. Alkışlar için değil. Dur sakinleşmişti. Deniz'le uzlaşmak istiyordu. Ben zaten kendim için dans ediyorum Deniz. Bazense senin için. Tek istediğim bazen ihtiyacım olduğunda sadece bana teselli vermek için orada ol. Dinle yeter. Her şey bir derse dönüşmek zorunda mı? Dedi. Deniz, ama her şey zaten bir ders Duru. Bunu sen de biliyorsun. Dediğinde Duru biraz önce kullandığı kelimeler sonrasında sabırlı olması gerektiğini düşündü içinden ve biliyorum ama bazen sadece seninle dertleşmeye ihtiyacım var. Bırak ben derslerimi kendim alayım. Bana dost ol, öğretmen değil. Dedi içindeki sevgiyi sesine taşıyarak. Deniz daha fazla uzatmasının anlamsız olduğunu biliyordu. Hadi yanıma gel artık da sana kocaman bir sarılayım. Kimi istersen de döverim dedi. Duru kıkırdayarak telefonu kapatırken sanki hiçbir şey olmamış gibi içi boşalmıştı. Ama sözleri Deniz'in içinde yankılanıyordu. Belki bu dediklerini sen uygulayabilirsin. Çünkü ben varım ama ben. Ben nasıl uygulayacağım? Kim geçindirecek beni? Deniz kafasında Duru'nun sesini kısıp yankılanan tüm kelimeleri duymamak ve en derinlere gömmek için büyük çaba gösterdi. Kafası sessizleşmişti. Ama aşka vurulan darbe balta gibi inip ilişkiyi kesmez. Tohum gibi ekilip zamanı geldiğinde ilişkinin tüm pürüzsüzlüğünü bozacak şekilde yırtıp çıkardı yüzeye. Deniz o gün kendisine ekilen tohumu ne kadar derine gömmüş ve beslemek için ne kadar gayret edecek olursa olsun o tohum kök salıp yeşerecek kadar güçlüydü.
10. ayrımın sonu. Sayfa 134.